Ayrım 8. Deli İbrahim Divanı. Ahmet Büke. Sayfa 82. Yusuf Reis Türküsü. Yusuf Reis işlerini ancak 10 gün sonra bitirdi. Dikili'den başlayıp Çeşme'ye kadar kıyı kıyı gezmişti. Eski çektirmeleri karaya oturmuş ya da artık hurdaya çıkmış ahşap tekneleri arayıp buluyor, varsa sahipleriyle el sıkışıyordu. Yüzebilecek, yol yapabilecek olanları İzmir'e yolluyor, ötekileri kaldıkları yerde parçalatıp kamyonlara yükletiyordu. İzmir'e denizden varanlar için son durak İnciraltı'ndaki kırım yeriydi. Orada baştan kara yaptırılan tekneler sağlam bir zincirle bağlanıp kızağa alınıyor ve dev bocurgatla karaya çekilerek parçalanma alanına indiriliyordu. Sonra teknedeki varsa işe yarar motor, pervane, şaft gibi makine aksamı, çapa, çelik teller, vida ve büyük çiviler gibi metal donanım sökülüyor. En son ahşap aksamı sıra geliyor. Omurgaya kadar her şey parçalanıp istifleniyordu. İş görür ahşap malzeme marangozlara ve gemi imalatçılarına arz ediliyordu. Elbette metal malzemelerin ikinci el pazarı ayrıydı. Çıkan ahşap hurda buradan İzmir'in bütün hamamlarının cehennemine yakıt olarak satılıyordu. Yani aslında en büyük müşterisi hamamcı taifesiydi. Hatta bir zaman o kadar çok müşteri bağlamıştı ki hamamlara orman dairesinden mal tedarik eden kimi adamların dalgasına epey taş atılmış oldu. Ve karanlık gecelerde eve dönerken bir iki defa Yusuf Reis'in arkasından mermi sıkıldı. Tabii böyle şeylere papuç bırakacak adam değildi. Biraz soruşturmayla bunların kim olduğunu öğrendi ve işin başındaki adamın iki kulak memesini de uyarı manasında kesti. O yıllarda hamamlarından savrulan eski gemi dumanlarının yanında İzmir göklerinde Demokrat Parti rüzgarı da fırtına gibi esiyordu. Kendisi de eski denizci olan Yusuf Reis, denizlerdeki ömrünü tamamlamış çilekeş teknelerin cesetlerini ortadan kaldırırken, yani bir devri kapatırken, memleketteki başka bir devrin doğuşuna da bizzat tanıklık ediyordu. Zira hamam işletmecileri berberlerden de beter geveze insanlardı ve göbek taşından hamam kubbesine taşan her dedikodu, haber ya da ispiyon önce ağlarına takılır sonra da başkalarına nakledilirdi. O yıllarda hamamcıların en büyük havadisleri mahallelerdeki kimi uygunsuz insanların hallerinden sonra siyaset üzerine oluyordu. Yusuf Reis bu sayede İzmir'de uçan kuştan haberdardı. Hele Karşıya'daki Ali Bey hamamının işletmecisi Memduh vardı ki Yusuf Reis'i yakaladı mı bırakmazdı. Bu ikisinin gençliklerinde Çin'de Yörük Ali Efe ile çetecilik maceraları da vardı. Eski arkadaşı olduğu için Memduh'un kafa ütülemelerine gık demezdi Yusuf Reis. Son uğradığında da hamamın soğukluğundaki sedirlerde nargilelerini fokurdatırken kondu, döndü, dolaştı, siyasete geldi. "Biliyor musun, bizim Galip Hoca hep bu işlerin içinde," dedi Memduh. Çetecilik zamanından beri Celal Bayar'ı çok severdi ve hala o zamanki takma adıyla anardı. Hatta bir defasında Gökçen Efe'nin karargahından Galip Hoca'yı alıp gizli buluşma yerine götürmüştü. Karşılarına çıkan Yunan devriyesini atlatmaktaki hüneri takdirle karşılanmış ve Celal Bayar, yani Galip Hoca, ona köstekli saat hediye etmişti. "Ah canım, Galip Hocam benim. Onun el vermesiyle büyüyor bu mevzular. Merkez azası Refik Şevket'e demiş ki git şu İzmir teşkilatını kur hemen. İzmir çukuru çalkalanıyor tabii. Bak kimler var işin içinde, sayayım. Ekrem Hayati, Celal Yakal, Behçet Uz, Faik Muhittin, Çeşmeli, hatta Kara Osmanoğlu. Sonra geçen haftalarda Galip Hoca İzmir'e geldi. Onu hep birlikte Karşıyaka istasyonunda karşıladık. Beni şıp diye tanıdı, biliyor musun? Sol omzumu şöyle yokladı. Nasıl, ağrıyor mu hala?" dedi. Vallahi utanmasan sarılıp ağlayacaktım. Çok kalabalıktı karşılama heyeti. Sonra Ankara Palas Oteli'ne gittiler. Cemi cümle," dedi Memduh. "Sen gitmedin mi?" "Benim ne işim olur orada canım?" "Niye, sen yok musun o fırkanın içinde?" "Vallahi kuruluş beyannamesini teslim etsinler, hemen o gün azalık için imza vereceğim." "Vay be," dedi gülerek Yusuf Reis, "hiç kopmadın siyasetten ha. Kopmadım, sen de kopma. Şu Halk Partisi'nden kurtaralım artık memleketi. Yeter yahu, çöktüler üzerimize. Yeni taze bir şeyler olsun. Ben anlamam da sevmem de o işleri Sadıcım, dedi Yusuf Reis. Ha bak ne diyeceğim, sizin oradan da bir zat vardı karşılama heyetinin içinde. Kimmiş o? Eczacı Süleyman Bey. Gerçekten mi? Hakikaten gördün mü onu? Evet canım, en öndeydi hatta. Vay şu dünyanın çarkına, diye dizine vurdu Yusuf Reis. Ulan o herif 40 yıllık halkçıydı. Deyyus'un önde gidenidir. Taze dedin, yeni dedin de yine bize kokmuş yemeği yedireceksiniz galiba. Başkası olsa Memduh bu lafı edeni kovalardı mekanından ama Yusuf Reis başkaydı. Gülerek eşek o şaftan ne anlar bre, dedi. Yusuf Reis de katıldı gülmeye. Böyle saatlerce sohbet ettiler. Akşama doğru Yusuf Reis ayrıldı, vapurla konağa geçti. Kemer altında karnını doyurdu, Halk Oteli'nin lokantasında 100 gram rakı ve fava söyledi. Ağır ağır yudumladı. Tadı damağında kalınca bir 50 gram daha istedi. Müesseseden beyaz peynir de getirdiler. Gece yarısına doğru hafiften sallanarak Kestelli yokuşunu tuttu. Hamamın önüne geldiğinde uyuyan köpek süresi hırlayarak uyandı. Yusuf Reis'in kokusunu alınca hemen başlarını eğip yatmaya devam ettiler. Yusuf Reis karanlıklar içindeki evinin bahçesine girdiğinde avludaki sedirde Leyla ile Osman'ı fark etti. Leyla başını yastığa koymuş, uzun oturur gibi dalıp gitmişti. Dizlerinde uyuyan Osman bir avucunu Leyla'nın diziyle kendi yüzü arasına almış, gözleri hafif açık, kesik kesik sayıklayarak uyuyordu. Yusuf Reis öylece baktı onlara. Sonra hiç ses etmeden parmaklarının ucuna basarak odasına çıktı, yatağına uzandı. Pencereden sokak ışıkları incecik kirpikleriyle içeri sızıyordu. Yattığı yerden bir sigara sardı. Ah be Leylacık, dedi fısıltıyla. İzmir'in kurtuluşundan sonra müfrezeleri dağıtılmıştı. Yusuf Köstence'ye dönmek istemedi. Orada burada sürttü bir süre. Tilkilik'te dostu vardı. Kal burada, iş tutar elin nasılsa, diye ısrarcı oldu kadın. Yunan çekip gitmişti ama fakirlik hiç üstüne almıyordu gelen yeni günü. Yangının yıkımı bir yandan, hastalık, parasızlık, çaresizlik öte yandan, yoksul insanların iyice üstüne abanıyordu. Yusuf başka bir çeteci arkadaşının araya girmesiyle limanda hamallığa başlamıştı. Tabii serde denizcilik olduğu için kayıkçı idaresinin dikkatini çekti hemen. Onu Alarga'daki gemilerden yük ve yolcu indiren kayıklara yazdılar. Hem malın taşınmasına yardım ediyor hem de öteki kürekçiler yol yaparken yekeği tutuyordu. Çok çalıştı, epey de göze girdi. Fena para biriktirmiyordu. Aklında hep bir İzmir kayığı alıp bu işi kendi namına yapmak vardı. Arkadaşları durmadan aklına girmeye çalışıyorlardı. Oğlum böyle eşek gibi çalışarak para mı birikir? Git çök senin karıya. Onda olmayacak da kimde olacak sermaye? Sevdiği şeyler değildi bunlar. Çok üstüne geldiklerinde, ya biz bunun için mi boğuştuk Yunan'la, haydut mu olalım, diye çıkışıyordu. Ama akşamları ot minderinin aslarında biriktirdiği parayı saydığında da denizin suyunu avuçlarıyla boşaltıyormuş gibi hissediyordu. Bir gece sabaha karşı dostu onu saçlarından öperek uyandırdı. ''Diyeceklerim var sana.'' dedi. Kadın İstanbul'a, Karaköy'e satılmıştı. ''Beni kurtarırsan bunlar senin.'' deyip göğsünü açtı. İki dizi beşi bir yerde parlıyordu. Yusuf çok düşündü. Ertesi gün iki arkadaşına açtı konuyu. Eşref Paşa'daki Arap'ın meyhanesinde gün doğumuna kadar içip konuştular. Sonra çam dibindeki o evi bastılar. Kadının esas sahibi olan pezevengi kestiler. Yusuf içine taşla doldurduğu iki kanlı çuvalı Kokaryalı'nın açıklarında denize attı. Evde yüklüce para bulmuşlardı. Aralarında hakça pay ettiler. Yusuf beşi bir yerdelere dokunmadı. Kadın o zaman müsaade edersen kelese anamgillerin yanına döneyim dedi. Yusuf yapayalnız kaldı İzmir çukurunda. Artık parası vardı. Kayıkçı kahyasıyla uygun bir kayık almak ve işlemek için pazarlığa oturdu. Onun oluru olmadan bu işler yürümezdi. Kahya kurnaz adamdı. İstanbul'dan pazar kayıkçılığından pişip düşmüştü buralara kadar. Yusuf'un arkadaşlarıyla ne çevirdiğini öğrenmişti. Parayı izleyince kokusu çıkıyordu sonuçta. Yekten karşı çıksa bunların iyice bilenip başına bela olacaklarını sezdi. En iyisi parçalayarak içeriye almaktı. Yusuf'a teklifi şuydu, onu çembere dahil edecekti. Üstelik şöyle ortalama bir kayığı da bila ücret verecekti ona. Tek şartı vardı, efradını dağıtması. Yanındaki adamları dehlerse bu iş tatlılıkla olurdu. Kürekçi veya hamal kimi isterse limandan yanına yevmiye hesabı tutabilirdi. Yusuf zaten didişme derdinde değildi, bir kayığı olsa ona yeterdi. Cinayetten kendine düşen payı arkadaşlarına verdi, helalleştiler. Böylece kayıkçı loncasına girmiş oldu. Kahya'nın gösterdiği İzmir kayığı uyuz düşmüş köpek kadar perişandı. Epey zaman onu bir şekle sokmak için uğraştı. Yeni ıskarmozlar ve kürekler ısmarladı. İskele kemere hattını elden geçirdi. Çatlamış postalarını değiştirdi. Macun çekti, kalafatladı, sakallarını aldı. Kekamozlarını sıyırdı, dip bucak temizledi. Kız gibi çıktı ortaya. Lakin tek başına olmazdı kayıkçılık. Kahya'nın dediği gibi içeriden adam baktı. Gözünü tutan kimse yok gibiydi. Berduş, yaşı geçmiş, suçlu ya da suç işlemeye meyilliydi çoğu. Zayıf kara kuru bir genç vardı, Resul. Yerli gavur Resul de derlerdi ona. İşgal zamanında babası işbirlikçiymiş, epey insanın kanına girmiş. Süvariler İzmir'e girince ailesine dokunan olmasın diye adam cezasını kendi eliyle kesmiş. Mahalle camisinin avlusunda boynuna ilmiği geçirmiş. Babasının günahı oğlunun da başını eğdirmişti. Ona en zor ve pis işleri gördürüyorlardı. Kahya, sen bununla yapamazsın. Belki de sizin müfrezeden birinin canını yakmışlardır dese de Yusuf dinlemedi. Ömür boyu düşmanlık mı sürecek böyle? Ben bu çocuğu alıyorum kayığa dedi. Yusuf ile Resul iyi çalıştılar birlikte. Taşınacak mal bol olduğu zaman gündelikçi de tutuyorlar, sabah akşam çalışıyorlardı. Arada Kahya'ya ricacı olan kimilerinin alengirli işlerini de görmeleri gerekiyordu. Misal bir handa mal sahibine zorluk çıkaran kiracılar oluyordu ya da alacağını geciktiren esnaf. Bazen de bir mavnadan teslim alınan paketin meçhul adreslere götürülmesi. Dişini sıka sıka Kahya'nın gösterdiği bu mecburiyetleri de yapıyordu Yusuf. Resul'ün ise şikayeti yoktu. Hayatında ilk defa adam yerine konulmanın keyfini çıkarıyordu. Bu arada Yusuf Reis iki çeşmelikte bir kumarhaneye %10'la ortak girdi. Orayı koruması karşılığında bu parayı almıştı. Akşamları iş çıkışı gidip gelirken kumar illetine de alıştılar. Bir gece ikisi büyük para kaldırdı. Masadan onlara düşen paraya inanamadılar. Ertesi gün ilk iş gidip iki çektiri tekne aldılar. Kayık haklarını satarak limandan ayrılmak isteseler de Kahya, o tekne de o hak da zaten benimdi diyerek bunları çırak çıkardı. Yusuf bu işe sinirlenmişti ama çok üstüne gidip bulandırmak istemedi. Ne de olsa artık iş sahibiydiler. İki çektiriyi bölüşüp Ege kıyılarında mekik dokudular adeta. Nerede mal varsa, ne kadar taşınacaksa havaya, yüksek denizlere, tehlikelere bakmadan atılıyorlardı. Mermer, kum, kireç, kuru yük, balık, yolcu, hatta meyve sebze, hafriyat neyse artık gözünün yaşına bakmadan yüklüyorlardı teknelerine. Yalnız Yusuf Reis'in kumar hastalığı acı yangın gibi bacadan çatıya sarmaya başlamıştı. Nitekim biraz da hileli bir masada çektirmesini kaybetti. İmdadına Resul yetişti. Sen benim ağam sayılırsın. Bu çektirme ikimize de bakar. Senin benim mi var dedi. Yine aynı teknede çalışır olmuşlardı. Bu arada Resul mahallesinden öksüz bir kızla evlendi. Hemen bebeleri oldu. Yusuf abi, senden tek ricam var diyordu. Şu kumara tövbe et, gözünü seveyim. Yusuf yeminler etti. Tövbesi kaşıntısı tutana kadar sürüyordu lakin. Kendine söverek pisliğin yolunu tutuyor, çuha masalarda kılıç çekmeye ya da barbut atmaya oturuyordu. Sonunda mukadder olan oldu. Ödeyemeyeceği kadar borca battı. Bir gece pasaporta bağladıkları çektirmelerini mal ambarında uyuyorlardı. Güverteye gaz yağı döküp kibriti çaldı birileri. Yusuf eli ayağı yansa da son anda kendini suya atmıştı. Ama Resul çıkamadı oradan. Yaraları iyileşince kalkıp Resul'ün evine gitti. Karısı hiç onun yüzüne bakmıyordu. Yerde dünyalar güzeli bir kız çocuğu oynuyordu. ''Bundan sonra size ben bakacağım, benim mesuliyetimdesiniz.'' dedi Yusuf. Kadın o zaman gözlerini kaldırdı. ''Ben başımın çaresine bakarım ama öksüz büyüdüğüm için başıma gelenleri o yaşamasın isterim. Resul piyango gibi vurmuştu bana. Allah kimi kulu yaşadıkça gülmesini istemez. O yüzden ya al onu götür, ne beni görsün ne yaptığım işi bilsin, ya da ikimizi şurada öldür kurtulalım.'' dedi. İşte o günden sonra Leyla Yusuf Reis'in yanında büyüdü. Lakin Yusuf'un parası yoktu, işi yoktu. Denizcilik de Leyla ile olmazdı. İzmir çukurunda kul sıkışınca kimi zaman Hızır yetişir, kimi zaman da kayıkçı kahyası gibi adamlar. Eğer kul yoksulsa ikincisi daha çok yanaşır elbette. Kahya ile bir anlaşma yaptılar. Yusuf Reis kumarı bırakacaktı. Beladan, zaptiyeden uzak yaşayacaktı. Kahya'nın kurduğu işi sahibiymiş gibi idare edecekti. Elbette arada ona verilen vazifeyi görecekti. Öyle de oldu. İki ayda bir Kahya'nın yanına gidip hesap görüyorlardı. Payına düşen parayla fena sayılmaz bir hayat kurmuştu. Elbette Leyla'yla. Arap Hanım dedikleri bir komşusu vardı, Leyla'ya bakıcılık yaptı. Kız hızla büyüyordu ama bir türlü konuşmuyordu. Çok doktorlara götürdü, çare bulamadılar. 10 yaşında bir gün aniden konuşmaya başladı. O gün Yusuf Reis sevincinden 2 mahallede lokma döktürdü. Şimdi kocaman kız olmuştu, serpilip güzelleşmişti. Ne anasını ne babasını sormuştu bugüne kadar. Eğer sorsaydı Yusuf Reis kalbinin tam ortasından vurulurdu. ''Ah Leyla'cık, bu kadar hızlı büyümeseydin.'' dedi Yusuf Reis. Tütününü kesesine koyup yattı, uyudu. İzmir içi bir seyr-ü sefer. Ertesi gün hep birlikte bahçede kahvaltı yaptılar. Leyla Yusuf Reis'in yüzüne bakamıyordu. Yusuf ise hiç oralı değildi. Havadan sudan muhabbet açıyordu. Osman kaç gündür şu bahçeden çıkmamış, duvarların ardını görmeye korkmuştu. Arada ürkek gözlerle bahçe kapısının ardına doğru bakıyordu. ''Senle biraz gezelim bugün Osman. İzmir'i bir gör bakalım. Ama önce dersimizi çalışalım. Leyla kız, getir bakalım şu haritamızı.'' Yusuf Reis böyle seslenince Leyla'nın neşesi birden geri gelmişti. Saçlarını savurarak kalktı. ''Hemen Yusuf baba.'' dedi. Masaya kocaman şehir haritası açtılar. ''Bir denizci önce dersini çalışır her zaman. Koyar önüne haritasını, seyir planını yapar.'' Osman'ın da bir şey anladığı yoktu da Leyla kıkır kıkır gülüyordu. ''Şimdi önce nerede ne varmış diye kuş bakışı bakalım.'' dedi Yusuf Reis. Tek tek ilçeleri ve bağlı bucakları, köyleri parmağıyla göstermeye başladı. ''Buralar merkez diye geçer, yani Balçova, Narlıdere, Trazlı, Yeniköy, Seydiköy. Sonra Bornova'ya bakalım. Altındağ, Beşyol, Çamdibi, Çamiçi, Çiçekli, Doğanlar. Gel karşı yakaya. Büyük Çiğdi, Boşnak, Dedebaşı, Sancaklı, Hacı Hüseyinler, Yamanlar. Git Buca'ya, Belenbaşı, Kaynaklar, Kırıklar. Sonracığım efendim, buralara da Cuma Ovası ve Değirmendere diyorlar.'' ''Osman, peki şu işaretli yerler nedir?'' diye haritayı gösterdi. ''Şimdi bizim işimizin çoğu hamamlara, fırınlara odun tedarik etmek. Bunlar da aşağı yukarı müşterilerimizin olduğu mahalleler. Kırmızılar hala bizden odun alanlar. Maviler kaçırdığımız ya da henüz bizden mal almayan yerler. Misal hangi mahallelerde var bizim müşteriler? İşte Üçkuyular, Mithatpaşa, Duatepe, Konak, Dolaplıkuyu, Altay, Rahmi Bey, Tan, Tuzcu, Erler, Kurtuluş, Hamidiye, Kuruçay, Alsancak, Kültür, Zeytinlik, Alaybey, Donanmacı, Soğukkuyu.'' ''Amma da müşteri varmış yahu.'' dedi Osman. Çok çalışıyoruz.'' dedi Yusuf Reis. ''Şimdi ben senin çırağın mı olacağım dayı?'' dedi Osman. Yusuf arkasını mindere verdi, düşündü. ''Yok, senin için başka fikrim var. Bizim mesleğin geleceği yok. Seni her devir işe yarar bir zanaata vermeli. Neyse, sonra konuşuruz bunu.'' 8. Ayrımın sonu. Sayfa 91.